Ayrım 43, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 513. 43. Kısım. 3 saat sonra uyandı, duş alıp tıraş olduktan sonra bürosunun yolunu tuttu. Kız hala uyanmadığı için başucuna öğlene doğru döneceğini belirten bir not bıraktı. Almanya'da kamu kuruluşlarının çalışma saatleri genellikle sabah 8 ile akşam 4 arasıdır. Berlin Belge Merkezi'nin telefonunu çevirdiğinde saat tam 8'di. Maxwell ile konuşmak istediğini söyledi. Sonunda bir Amerikalıya ait yumuşak bir ses cevap verdi. Folkman Ted Burke'ın kendisine merkezden ek bilgi almak durumunda kalırsa doğruca Maxwell'le temasa geçmesini önerdiğini söyledi. Folkman isim listesini verip ihtiyacını duyduğu bilgileri aktarınca Maxwell biraz şaşırdı.
''Bütün bu isimleri kontrol ettiğinize göre DSE'de neler olduğunu sorabilir miyim Folkman? Burke'ın aracılığıyla ilettiğiniz istek dışında doğrudan Strasbourg'dan gelmiş iki istek daha var.''
Bu bilgilerin şimdilik gizli olduğunu söylemek zorundayım Bay Maxwell ama istediğim alanları araştıracağınızdan eminim. Maxwell içini çekti.
Galiba, tabii ama biraz vakit alacaktır.
Ne kadar vakit?
Bir ya da iki gün. Şu sıralar adam sıkıntısı çekiyoruz, anlatabildim mi? Üstelik bir de Noel var, işleri yavaşlattık. Tatilden sonra olsa...
Sizden çok fazla şey istediğimin farkındayım ama bu son derece önemli. Bu bilgiye bugün ihtiyacım var, becerebilir misiniz? Maxwell yeniden içini çekti, bu seferki çok daha derin bir nefesti.
Bu ne kadar şanslı olacağıma bağlı. Bir sürü kontrol yapılacak. Sizin aradığınız, verdiğiniz bu isimler arasında bir bağlantı öyle değil mi? Belirttiğiniz dönemlerde nerede bulundukları, bir de eğer çocukları varsa adları ve doğum tarihleri...
Evet.
Maxwell telefonda soluğunu boşalttı. Bu da asıl dosyaları bulabilmek için bir sürü dosyayı taramak zorunda olduğumuz anlamına geliyor. Tabii asıl dosyaların var olup olmadıklarını bilmiyoruz, anlatabildim mi? Bize sadece isim veriyorsunuz. Ne doğum tarihi ne de rütbe var.
Bunun farkındayım Mr. Maxwell ama dediğim gibi çok önemli.
Maxwell cevap vermeden önce tereddüt etti. Tamam öyleyse bana bırakın. Bakalım elimden geleni yapacağım ama bir söz veremem.
Folkman adama teşekkür etti. Telefonun çatalına yeniden basıp Hannah Richter'in Berlin Nikolassaya numarasını çevirdi. Telefona cevap veren ses Frau Richter'in evde olmadığını, öğlene doğru döneceğini söyledi. Folkman adını ve telefonunu bıraktı. Telefondaki kadından mesajını Hannah Richter'e iletmesini istedi. Yaklaşık bir saat sonra telefonu çaldı. Karşıdaki sert ve otoriter bir kadın sesiydi. Kendini Hannah Richter olarak tanıttı.
''Ne istiyordunuz Herr Folkman?''
Folkman DSE'de çalıştığını söyledi. Kadının adına ve telefon numarasına nasıl ulaştığını anlattı. Kadının 60'lı yıllar sırasındaki Nazi duruşmalarında Alman hükümeti hesabına görev yaptığını, Nazi dönemi konusunda uzman olduğunu bildiğini söyledi. Önemli bir dosya üzerinde çalıştığını, yardıma ihtiyacı olduğunu anlattı. Genç bir kadının 1930'larda çekilmiş fotoğrafına bakmayı kabul eder miydi? Resimdeki Nazi pazu bendinden söz etti. Belki de kadını tanıyabilir ya da tanıyacak birini önerebilirdi.
Bu resmi bir araştırma mı?
Evet.
Bir Nazi'nin mi peşindesiniz?
Hayır Frau Richter. Daha fazlasını söyleyemeyeceğini ama yardımını almaktan mutlu olacağını anlattı.
Çok eskilere dönüyorsunuz Herr Folkman. Gerçekten de çok eskilere.
Ertesi gün Berlin'e gelip onu ziyaret etmek istediğini söylediğinde kadın bunun imkansız olduğunu belirtti.
Beni çok kötü bir zamanda buldunuz. Yarın sabah erkenden Leipzig'e arkadaşlarımla kalmaya gidiyorum. Yılbaşı tatilinden sonra döneceğim. Kaldı ki bu türden işlerde çalışmayı uzun zaman önce bırakmıştım Herr Folkman.
Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım Frau Richter ama bu akşam uçakla Berlin'e gelsem...
Gerçekten de bu kadar önemli mi?
Çok önemli. Yardım ederseniz çok mutlu olacağım.
Bahsettiğiniz o genç kadın kim olduğu konusunda en ufak bir fikriniz bile yok mu?
Bir SS subayının ya da bir Nazi yetkilisinin karısı ya da kız arkadaşı. Ama bu sadece bir tahmin. Fotoğraf 1931'de çekilmiş. Telefonun öteki ucunda kadının derin bir nefes aldığını duydu.
Herr Folkman size Nazi dönemi konusunda uzman olduğumu söylemiş olabilirler ama bu her Nazi'nin her arkadaşını tanıdığım anlamına gelmez. Üstelik Nazilerin iktidara gelmelerinden 2 yıl öncesinden söz ettiğinizin farkında mısınız?
Biliyorum Frau Richter.
Folkman ısrar etti. Ama eğer fotoğrafa bir göz atmayı kabul ederseniz...
Telefonun ucunda uzun bir sessizlik oldu. Sonra yaşlı kadının derin bir nefes aldığı duyuldu.
Peki öyleyse Herr Folkman, anlaşılan size evimi tarif etmem gerekecek.
Berlin'e bir gidiş dönüş bileti ayarladı. Frankfurt'tan kalkan uçakların hepsi doluydu. Ama arabayla 1 saatlik yoldaki Stuttgart'tan 6'da kalkacak uçakta yer vardı. Maxwell telefon ettiğinde saat 2'ye geliyordu. Belge merkezi müdürünün verdiği bilgileri dinledi. Ayrıntıları defterine yazdı. Amerikalı sözünü bitirdiğinde Folkman'a sordu.
Orada mısınız?
Evet evet hala buradayım.
Verdiğim bilgiler işinize yarayacak mı?
Folkman gülümsedi, emin olabilirsiniz.
Şimdi bana bütün bunların nedenini açıklayacak mısınız yoksa hala gizli mi?
Önce Vast'ı arayıp bazı şeyleri kontrol etmem gerekecek ama emin olur olmaz sizi arayacağım. Bir şey daha var Bay Maxwell.
Ne?
Mutlu Noeller.
Size de.
Folkman ahizeyi yerine bıraktı, aldığı notlara baktı, sonra birçok yere telefon etmeye koyuldu. Aradığı bilgilere ulaşması yarım saatten az sürdü. Telefon konuşmaları bittiğinde terden gömleğinin sırtına yapıştığını hissetti. Arabayla eve dönerken yüreğinin hızla çarptığının farkındaydı. Kız evde değildi ama bir not bırakmış, parkta yürüyüşe çıktığını yazmıştı. Orangeri'ye gidip arabasını park etti. Kızı gölün kenarında yürürken buldu. Birlikte banklardan birine oturdular. Bir gün önce olanların tümünü anlattı. Buşu ve manastırda olanları anlatırken kızın yüzündeki şaşkınlığı gördü.
Bana ateş eden her kimse beni öldürmek istemediği belliydi. Ben açık bir hedeftim ama havaya ateş etti. İlginç olan başka bir şey daha var.
Ne?
Orasını tanıyor gibiydim. Sanki daha önce gittiğim bir yer gibi. Tıpkısı değil ama çok benzeri.
Ne demek bu Joe?
Açıklayamam. Sanki önceden gördüğüm bir yer.
Kız Folkman'ın yüzüne dokundu.
Bana dikkatli olacağına söz ver. Bütün bunlar beni korkutuyor. Ivan Molkin'in adamlarına ne oldu? İkisi birbiriyle bağlantılı mı sence? Aynı adamlar mı?
Belki.
Landesamt mı?
Eğer Kessler hala özel bir araştırma projesinde görevliyse belki de onların özel timlerinden biridir.
Onu koruyorlar mı yani?
Mümkün ama emin değilim.
O akşam Berlin'e gideceğini, Hannah Richter adlı bir kadınla buluşacağını anlattı. Kadının kim olduğunu söyledi. Belki de fotoğraftaki kadını tanır. Kendisi tanımasa bile tanıyabilecek birine gönderebilir.
O yaşlı adam, Bush, Erhard Schmelz ve oğlu hakkında söylediklerinden emin miydi? Küçük çocuğun ne Schmelz'e ne de kız kardeşine ait olabileceğini bir şey bilerek mi söylüyordu?
Hiç kuşkuya yer bırakmadı. Senin de söylediğin gibi kadın çocuk doğuramayacak yaşa gelmişti. Şimdi soru şu, çocuk Schmelz'in oğlu olmadığına göre kimin?
Bush'un sana Brandenburg vasiyetnamesi konusunda anlattıklarına inanıyor musun?
Folkman kıza baktı, evet.
Kız kaşlarını çattı.
Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Joe?
Kızın mavi gözlerine, güzel yüzüne baktı. Kıza söyleyip söylememeyi düşünmüştü ama artık söylemeye karar verdi.
Çünkü Erika, Berlin'deki bilgi merkezi benim için bazı araştırmalar yaptı. Önce Lothar Kessler'i ele alalım. Kayıtlara göre babası bir SS generali, Leibstandarte SS. Bush vasiyetnamenin Leibstandarte SS'e iletildiğini söylediği zaman Kessler Berlin'de görevliydi. Yani Lupschun Kessler'in kasılmaları, böbürlenmeleri hakkında duydukları doğru.
Kızın yüzüne baktı.
Kontrol edilmeleri için 7 isim daha verdim.
Hangi isimler?
Kessler'in defterindekiler. Trautmann, Clay, Henkle, bir de Lupschun öldürülmelerini istedikleri Massow, Hedda, Paul ve Rauscher.
Bu isimleri kontrol etmek için neden bilgi merkezi?
Sadece Rauscher'in babasının Nazi subayı olduğunu söylemiştin.
Bant'ta bir kelime vardı. Lupsch da Kessler'den bahsederken aynı sözü kullanmıştı. Aile bağları. Önce bu ama her şey yerli yerine oturtan Çako'daki fotoğraftı. Adamın kolundaki Nazi pazı bendi.
Folkman durakladı. Orta yaşlılık ve orta sınıftan gelmek dışında bulabildiğim tek ortak nokta buydu. Belge merkezinden gelen bilgiler de bütün bu isimler arasında bağ olduğunu ortaya koyuyor. Massov, Rauscher, Paul, Trautmann, Clay, Hengle.
Ne bağı? Bu saydıklarının hiçbiri Nazi değildi Joe. Savaşa katılamayacak kadar gençtiler.
Onlardan bahsetmiyorum. Benim sözünü ettiklerim babaları. Her birinin babası Leibstandarte SS subayıydı. Hepsi de savaşın sonunda Berlin'de görevliydi. Vasiyetnamenin imzalandığı dönemde.
Nasıl emin olabiliyorsun?
Kesser'in öldürülmesini istediği üç kişi Massow, Rauscher ve Paul. Leibstandarte'de bu adı taşıyan üç subay vardı Erika. Üçü de Standartenführer, binbaşı rütbesinde. Aynı şey Kesser'in evinde bulunan üç isim için de geçerli. Trautmann, Clay, Hengle. Leibstandarte'deki rütbeleri binbaşı ya da daha üstü olan üç subay vardı. Hepsi de Bush'un bahsettiği o dönemde Berlin'de ya da hemen yakınında görevliydi. Benim tahminime göre altısı da vasiyetnameyi imzaladı. Öldürülenler de o subayların çocukları.
Ama o adları taşıyan yüzlerce subay olabilir. Ölenlerin onların çocukları olduğundan nasıl emin olabilirsin?
Her SS subayının dosyasında evli olup olmadığı, çocuğu olup olmadığı yazılı. Karılarının, çocuklarının adları, doğum tarihleri dosyalarında var. Kesser'in öldürülmesini istediği üç kişinin, Massow, Rauscher ve Paul'un doğumları babalarının dosyalarına yazılmış. Bu bilgileri aldıktan sonra Berlin'de Walter Massow'u aradım. Babası bir Leibstandarte subayıymış. Savaş suçları nedeniyle yargılanıp cezalandırılmış. Belki de bundan dolayı liberal görüşlü bir siyasetçi oldu. O insanlara bu nedenle yardım ediyor. Böylelikle babasının günahlarını affettirmeye çalışıyor. Friedrichshafen'daki dedektifi de aradım. Hedda Paul'un babasının da Leibstandarte subayı olduğunu doğruladı.
Ya Herbert Rauscher?
Bilgi merkezinde Leibstandarte binbaşısı Wilhelm Rauscher adına bir dosya var. Vast'ı arayıp sordum. Ellerindeki tek bilginin adamın Nisan 1945'teki Berlin Savaşı sırasında Ruslara esir düşmesi olduğunu söylediler. Sibirya'daki bir Alman savaş tutsakları kampına gönderilmiş. Orada öldüğünü sanıyorlar. Aynı Rauscher olmalı. Aile adresi Leipzig. Herbert Rauscher de orada doğmadı mı? Folkman kızın duyduklarını hazmetmeye çalıştığını, kafasını kaldırıp bir şey sormadan önce tereddüt ettiğini gördü.
Hala anlayamıyorum. Kesser bu insanların öldürülmesini neden istesin ki? Kesser bir faşist, bir neonazi. Massow'u, Rauscher'i, Paul'u, ötekileri neden öldürmek istiyor? Eski SS subaylarının çocuklarının ölmesi ona ne kazandıracak?
Folkman başını salladı. Emin olduğum tek bir şey var. Biz sadece Rudy'nin ve ötekilerin ölümlerinden söz etmiyoruz. Bu çok daha gerilere uzanan bir şey. Uzun zaman öncesine. Bu insanların Hitler'e bağlılık yemini ettiği Berlin Savaşı'nın son aylarına kadar giden bir şey. Bu insanların öldürülmesinin bir nedeni var. Belki de bilmemeleri gereken bir şeyi biliyorlardı. Belki de birinin hala gizlemek istediği bir sır var. İnsanları öldürmeyi gerektirecek kadar önemli bir sır. Üstelik sadece 6 kişinin ölümünden söz etmiyoruz. Kesser'in defterinde başka isimler de vardı. Kim bilir, belki de hepsi öldürüldü. Asıl soru şu, neden? O subayların çocukları, Kesser'in onların ölmelerini istemesine neden olan neye karıştılar ya da ne biliyorlardı?
Massow öldürülmedi. Ona sordun mu, ötekileri tanıyor muymuş?
Folkman başıyla onayladı. Bildiğim her şeyi anlattım. Bütün söylediklerimden şaşkınlığa düştü. Kimse onunla konuşmamış. Babasının geçmişini bilen kimse yokmuş. O da böyle olmasını tercih ediyor tabii. Babasının bildiği herhangi bir sırdan haberdar olmadığını, babasının da 20 yıl kadar önce hapiste öldüğünü söyledi.
Bütün bunları Ferguson'a anlatacak mısın?
Önce bütün bu insanların neden öldürüldüğünü bulacağım. Sebebi ne olursa olsun, Leibstandarte SS ve onun üst rütbeli subayları ile ilgili bir şey. Bush'un savaşın son günlerinde ettiklerini söylediği yeminle ilgili. Öldürülen o insanlar, o subayların çocukları da bir şekilde birbirlerine bağlı. Ben böyle düşünüyorum. Belki yapılan kaçakçılıkla da bir ilgisi vardır. Rodriguez'in altın kaçakçılığı yaptığını mı düşünüyorsun? Belki, ama bence burada basit bir kaçakçılığın çok ötesinde bir açı var. Bizim yapmamız gereken Kessler'i almak ve sorguya çekmek. Kız tereddüt etti. Lothar Kessler dışında 7 adı kontrol ettirdiğini söyledin. Sadece 6 isimden bahsettin. Öteki kimdi? Baştan beri bu soruyu bekliyordu. Kıza baktı, gözlerini aradı. Babam. O da ötekiler gibi o günlerde Berlin'deydi. Ocak 1945'te Lichterfelde'deki SS eğitim merkezine atanmıştı. Kız bakışlarını göle çevirince uzunca bir sessizlik oldu. Erika sonunda Folkman'a döndü. Kızın yüzündeki üzüntüyü gördü, sesindeki savunmasızlığı duydu. ''Neden babamı araştırma gereği duydun?'' ''Çünkü o da diğerleri gibi subaydı. Onun da Bush'un bahsettiği insanlardan biri olabileceğini düşündüm.''
''Bu gerçeğin hepsi değil. Yalan mı Joe? Çünkü bana güvenmedin. Bana söylerken ne tepki göstereceğimi merak ettin. Bana hala güvenmiyorsun, öyle değil mi? Yine de bütün bunları bana neden anlatıyorsun?'' Gözlerimin içine baktığında cevaplar aradığını biliyorum. Sana doğru söyleyip söylemediğimi anlamaya çalışıyorsun.
Sana inanmak istiyorum Erika. Kız uzunca bir süre konuşmadı, sonra başını Folkman'a çevirdi.
Eğer Kessler'in grubundan olsam neden daha işin başında sizinkilere geleyim ki? Neden Rudy'nin ölümünün araştırılmasını isteyeyim? Neden Joe? Bütün bunları yapar mıydım?
Folkman cevabı olmadığını biliyordu.
Joe, babamı hayal meyal hatırlıyorum. Onun ideallerine hiç inanmadım. Ben Kessler'in aşırı sağcılarından değilim, buna inanmalısın. Babamın diğerleriyle aynı anda Berlin'de bulunmuş, vasiyetnameyi imzalamış olduğundan, bütün bunlardan sen söyleyince kadar haberim bile yoktu.
Gözlerine dikilmiş mavi gözlere bakarken sıcak vücudunu, karanlıkta ona dokunan ellerini hatırlayıp kendini kıza ne denli yakın hissettiğini düşündü. Şimdi kıza bakarken ondan nasıl kuşkulanabildiğine şaştı. Kız elini uzatıp Folkman'ın yanağına dokundu. Sesi yumuşak, neredeyse yalvarır gibiydi.
''Bana inandığını kanıtla Joe.''
''Nasıl?''
''Bana inanarak beni bir daha yalnız bırakma. Bütün gün evinde pineklersem deliririm. Beni de Berlin'e götür. Sana ve Ivan Molke'nin adamlarına olanları duyduktan sonra kendimi senin yanında güvende hissederim.''
Folkman'ın tereddüt ettiğini görünce sordu.
''Uçağın kaçta?''
''6'da.''
''Beni de götürecek misin Joe?''
Hala tereddüt ediyordu. Kızın ona baktığının farkındaydı. Sonunda ''Sana yedekten bir bilet ayarlamalarını isteyeceğim.'' dedi.
''Yine büroya dönmek zorunda mısın?''
''Neden?''
''Gitmemize daha bir saat var. Benim için bir şey daha yapmanı istiyorum.''
''Ne?''
''Benimle yat. Seni özledim.''
Mavi gözlerini görünce güldü. Ayağa kalkıp kızın ellerini ellerine aldı. Kız başını Folkman'ın omzuna dayadı. Yürüyerek parktan çıktılar. İkisi de biraz ötede park edilmiş arabada oturan, ağaçların arasından hareketlerini izleyen iki adamın farkına varmadı.
43. ayrımın sonu. Sayfa 522.